Ayrım 21, sayfa 227'den devam. Ankara'daki elçilik görevlilerinin zaman zaman ortaya çıkan bu tutkusundan bıkmış usanmıştık. Hele ABD ikili anlaşmalarına dayanarak buradaki personeline iyi suyundan yumurtasına değin her tür tüketim maddesini uçakla getirdiğini bildiğimiz Amerikalıların Türkiye'de yumurta yok mu sanki sorularına karşılık sağlık nedenleriyle ileri sürmeleri bile kamuoyuyla olan ilişkilerini açmaz itiyordu. TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın 1965 genel seçimlerinden sonra Türk dış politikasındaki bilinçlenmeye büyük katkısı olduğuna inandığımız yazılı sorusuyla ortaya çok önemli bir sorun daha gelmişti. Aybar, yazılı uzun sorusunda Türkiye ile ABD arasındaki geçmiş tarihlerde imzalanan ikili ve gizli anlaşmaların sayısını, özünü, kimler tarafından imzalandığını, Türkiye'nin bağımsızlığı ile hangi ters hükümleri içerdiğini, ABD üstlerinin Türkiye'ye hangi açıdan katkısı olduğunu soruyordu. Aybay, yıllar yıl boyu bu konu kamuoyunun bir numaralı tartışma konusu olmuştu. Kongre tutanaklarından Washington'daki Amerikan kütüphanesinde bulunabilen gizli anlaşmalar kamuoyuna yansıyordu. Küçük rütbeli subaylardan genelkurmay başkanlarıyla kuvvet komutanlarına değin birçok yetkilinin imzaladığı bu anlaşmalarda öyle bölümler, öyle hükümler vardı ki bir milletin onuruyla bağdaşamazdı. Örneğin Amerikan askeri üslerine Türk yetkilileri, komutanları giremezdi. Ama Türk askeri üssü çevreleyen tel örgülerinin içinde Amerikalıları ABD'ye hizmet veren üssü yaz kış beklerdi. Dahası o üslerin bir kısmının temizliğini yapmak görevi de Türk askerlerine verilmişti. İkili anlaşmaların metinleri bir başka kitap konusu olacak değerdedir. Ocak 1969'da demir yollarına ve deniz nakliyatta grevler başlamıştı. Sümerbank'ta 30 bin işçi grev hazırlığı içindeydi. Bu greve karşı devlet lockout ilan ediyordu. ABD kökenli Singer'de kurumu işgal eden işçilerle polis arasında kanlı olaylar olmuştu. Şubat ayında olaylar birbirini kovaladı. Aşırı sağcıların yarattığı kanlı pazardan sonra İstanbul bir terör havası içine girmişti. Bu sırada İzmir'in Atalan ve Göllüce köylerinde köylülerin hazineye ve özel kişilere ait toprakları işgal etmesi olayı başladı. 600 kişilik işgal komiteleri kurulmuş, köylüler bu toprakları işlemeye başlamışlardı. Ege tütün piyasasında küçük üreticiyi destekleme amacıyla Ege'ye giden genç grupların eylemleri, traktörlerle yolların kesilmesi, Ankara'da 30 bin öğrencinin Anıtkabir'e yürümeleri. Sol eylemlerle kurumların varlığı duyulurken sağ kanatta da kimi hazırlıklar gözetiliyordu. Alparslan Türkeş'le yaptığım bir konuşmada "Komandolar benim malım" diyordu. Onun 1980 öncesi bu sözünü televizyondaki bir programda yatsıyacaktı. Solun devinime karşıt olarak sağ grupları eğitmek üzere Ege kıyılarındaki kimi yörelerde komando eğitim kamplarının kurulduğu, bunların İstanbul'daki kimi iş adamları tarafından komünistlerin ihtilal eylemine karşı çıkmaları için bir güvence olarak maddi olanaklarla desteklendiği görüşü yayılıyordu. Nisan 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni işgal eden öğrenciler, rektör Kurdaş'ı görevinden ayrılmaya zorlamışlar ve jandarma baskınıyla çekilmişlerdi. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne atılan bir Molotov kokteyli de 10 kişinin yaralanmasına yol açmış, çatışma çıkmış, fakülte 10 gün kapatılmıştı. Söke'de toprak reform ve bağımsızlık mitingi düzenleniyordu. Ekonominin genel açıdan, hele bugünlere oranla, olumlu gidişine karşın, bankaların dağıttığı 3,5 milyarlık krediye karşılık, tefecilerin 7 milyarlık kredi verdiği senatoda konuşuluyordu. O zaman tefeci, daha sonra banker adıyla hortlayacaktı. Ecevit'in toprak işleyenin su kullananın sloganı siyasal çatışmalarda belli başlı öğelerden biriydi. Mayıs 1969'da ise Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze töreni kalın çizgileriyle verdiğim bu olayların doruğunu oluşturdu. Dinsizdir savıyla İmran Öktem'in cenazesine namaz kıldıracak, cenazeyi kaldıracak bir imam bulunamamıştı. Büyük olaylar olmuştu. Yüksek yargı organlarıyla hukuk adamları cübbelerini giyerek Ankara'da büyük bir yürüyüş yapmışlardı. Bu arada Odalar Birliği Genel Sekreterliğine Necmettin Erbakan getiriliyordu. Koç, ekonomik politikasını eleştiriyor, iktidarın demokratik düzeni tehlikeye düşürebileceğini söylüyordu. Haziran'da olayların boyutları işçi ve öğrenci kesiminde daha da genişledi. Türk İş, işçi emeklileriyle ilgili çözüm bulunmazsa işçilerin sokağa döküleceğini açıklıyordu. Sınavlar sırasında İstanbul Üniversitesi'ne savaş çıkmıştı. Polis kordonuna karşı çıkan sol gruplarla polis çatışmış, 100 öğrenciyle 14 polis yaralanmıştı. Temmuz 1969'da Kayseri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kongresi kalabalık gruplarca basıldı. 700 öğretmenin yaralı olduğu açıklandı. Çorum'da bir linyit işletmesini ele geçiren işçiler 34 gün süreyle madeni çalıştırdılar, sonunda jandarma tarafından çıkarıldılar. Ağustos 1969'da Koç'un Türk Demir Döküm Tesislerindeki 2300 işçi işgal eylemini girişti. Bu sırada Doğu mitingleri başlamıştı. Açlık ve yoksulluk ya da uyanış adındaki bu mitingler daha sonra Varto, Hilvan, Van, Siverek gibi yörelerde Kürt sorununa dönüştü. Odalar Birliği'ni kendi siyasal amaçlarına uygun bir ortam olarak gören Necmettin Erbakan, çıkmak istemediği binadan polis zoruyla atılıyordu. Erbakan'ın sonraları daha çok görecek, devletin başına nasıl bir sorun olarak sarıldığını örnekleriyle izleyecektik. Ben, Necmettin Erbakan'ı ilk kez hürriyetin bir baskı makinesi isteğini gerçekleştirmek için gittiğim Odalar Birliği'nde gördüm. Badem bıyıklı, şık giyimli, yumuşak sesli, dudaklarını sürekli ıslatan topluca bir insan. O sırada her türlü ithalat ancak Odalar Birliği'nin vereceği bir izin belgesi olmaklıydı. Kendisine eğer gerekli izin belgesini bize verirse, gereksinilen dövizi Maliye Bakan'dan alabileceğimizi söyledim. Bana verdiği yanıt şaşırtıcıydı. Neden yalnızca hürriyete? Gidin maliyeden bana bir yazı getirin. Türkiye'nin neresinde olursa olsun baskı makinesi gibi yapılacak istemleri dövizle karşılayacaklarını bildirsinler, ben de size izin kağıdı vereyim, dedi. Baskı makinelerinin o sırada nasıl kim vurduya gittiğini, kara borsaya girdiğini hep biliyorduk. Sonra bakanlık, Erbakan'a neden böyle bir açık bono versindi. Anlattık ama anlamadı. Hürriyeti sevmediğini dokundurdu. Daha sonra Tercüman gazetesini beğeniyordu. Bütün Odalar Birliği her öğle üzeri camiye gidiyordu. Nalın sesleri Odalar Birliği'nin musikisi haline gelmişti. Dini bütün olmadığına inandığı hiçbir iş adamının oradan işi için gerekli bir istemi gerçekleşmesi söz konusu değildi. 1960 ihtilalinde Çankaya çıkmış, Gürsel'e sanayi konusu uzun bir nutuk atmıştı. Gürsel, adamı başından savmak için "Gidiniz başbakanlığa görev yapınız." gibisine bir şeyler söylemişti. Aynı gün Başbakanlık Müsteşarı Çankaya'ya telefon ediyor. "Erbakan isimli biri geldi. Çalışma odasını soruyor. Ne yapayım?" diyordu. Eylül 1969'da gene büyük işçi olayları başladı. Ereğli Demirçelik'teki işçiler ertelenen grev kararını Danıştay'da bozdurmuşlardı. Pamuk alım fiyatlarına tepki olarak Tarsus'ta 600 traktör, Ankara-Adana yolunu 2 saat trafiğe kapıyor ancak askeri birlikler yol açıyordu. Türk Hava Yolları'nın bir uçağı silah zoruyla Bulgaristan'a kaçırılıyordu. Ekim'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jandarma ile öğrenci arasında silahlı çatışma. İktidar bütün bu olayları yasal yoldan, yasal olanaklar çerçevesinde daha kanlı yönelişlere doğrulmaması için elindeki güçlerle bastırıyordu. 12 Ekim 1969'daki genel seçimlere gidilirken genelde Türkiye'nin eylemli yüzü bu çizgileri içeriyordu. Millet Meclisi kürsüsünde koyu renk giysisi, düzgün taranmış saçları, ağza doğru hafif eğik burnunu, uyumlu bıyığıyla Ecevit, 1969'u odaklaşan fikirleri, bu fikirleri koşut kim eylemleri anlatıyordu. Ses tonu yazılı metinden okuduğu konuşmasının kimi yerinde yükseliyordu, kimi yerde tek düze bir izlenim verirken birden vurucu cümlelere geçiyor, gene sesini yükseltiyordu. CHP grubu basın locası siyaset sahnesine kısa süre önce CHP gibi bir partinin genel sekreteri seçilerek oldukça etkin biçimde giren Ecevit'i haz duyarak kimi yerde kendinden geçerek alkışlıyor, izliyordu. Doğrusu Ecevit de o günlere değin, hele Menderes'ten sonra çarpıcı bir konuşma düzeyinde ortaya çıkan tek konuşmacıydı. O sırada kamuoyu ile basın, aydın çevreler henüz düş ile gerçek arasındaki ayrımın yeni siyasal önderlerde ne ölçüde ayırt edildiğini pek bilmiyordu. Ecevit'in yıldızının parladığı günlerdi. Hem partisinden destek alıyor hem de bir saat içinde CHP genel sekreterliğinden uzaklaştırılabileceğini sandığı bu genç insanın tarihsel kişiliğiyle İsmet Paşa da destekliyordu. 1969 bütçe görüşmeleri. Bütçenin millet meclisine müzakeresi demek, ülkenin tüm sorunlarının didik didik edilip her türlü fikri eğilimin, görüşlerin açıkça ortaya atıldığı bir ortam demekti. Bütçe müzakeresi dediğin ola gelen tüm olaylar bu müzakereler sırasında doğallaşırdı. Bugüne oranla çok değişik etkileyici günlerdi o günler. Geceydi. Millet Meclisi Genel Kurulu'na kristal avizelerden ışıklar dökülüyordu. Ecevit haykırıyordu. Bu çıkmazdan kapımıza gelmiş değil, kapımızdan içeri girmiş felaketten kurtulmanın çaresi yok mudur? Elbette vardır. Bunun çaresi birinci aşamada Adalet Partisi iktidarından kurtulmaktır. CHP sıraları coşmuş, bağırıyor, alkışlıyordu. 6-7 ay sonra genel seçime gidilecekti. O nedenle 1969 bütçe görüşmeleri bir açıdan muhalefet genel sloganlarını, programını içeriyordu. Adalet Partisi iktidarını her yönüyle yerden yere vuruyordu. Vurgunculardan, halkın fakirleştiğinden, aşırı kar soygunlarından söz ediyor. Hükümet, iş başına geldiğinden beri sorunları yalnız ekonomik, hatta daha çok teknolojik açıdan bakmakta, sosyal düşünceleri, sosyal adalet kaygıları bir yana bırakmaktadır, diyordu. Sözü şöyle getiriyordu. Devletten, hükümetten umudu kesen halk, anayasanın izin verdiği, hatta emrettiği toprak reformunu yer yer kendisi gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu hareket ne jandarma ile, ne teknolojik buluşlarla, ne de yasalarla önlenebilir. Bütün yasaların üstünde anayasa, onun ötesinde doğa yasaları, tabiat kanunları vardır. İnsanca yaşamın bilincine varan bir halk, o hakkı elde etmesini bilir. Bir bütün yasaların üstüne bir doğa yasasıdır. Ellerine topraksız köylü olmaz yazdıkları dövizi alıp yürüyüşe geçen ve üzerinde yaşama hakkı iddia ettikleri toprakları işgale girişen köylüleri toprak reformu yapmaktan ve insanca bir toplum düzeni kurmaktan başka hiçbir güç durduramaz. Sayın Başbakan'ın çok iyi bilmesi gerekir ki Türkiye'de kredilerden, o arada tarımsal kredilerden aslan payını alanlar köylüyü güneşin altında ırgat gibi çalıştırıp kendilerini ağacın altında çubuk tüttürenlerdir. Adalet Partisi iktidarı anayasanın da kalkınma planlarının da sosyal hedeflere doğru tek yeni bir adım atmamış, hiçbir sosyal adalet ve güvenlik hamlesi yapmamıştır. Demirel hükümeti birçoğu anayasa emri olan köklü reformları yapmayı, düzen değişikliğini gerçekleştirmeyi kesin olarak ve siyasal bir tercih olarak reddettiği gibi aklın, mantığın, bilimin söylediği tekniğin istediği yüzeysel düzeltmeleri ve yönetsel reformları bile bugüne kadar yapamamış, daha doğrusu yapmamıştır. Bu sözlerle Millet Meclisi coşkuyla iniyordu. Bu sözler reform istekleri sonraları 12 Mart muhtırasının özüne malzeme olacaktı. Bu iktidar müsrif devlet yönetiminden vazgeçemez, dış borçlanma ile finanse edilecek 3 milyarlık asma köprü kurma sevdasından kendini kurtaramazsa üstümüze gelen çığa teslim olmaktan başka bir çareyi elbette bulamaz. Özel teşebbüsümüz, özel sanayimiz kuş tüyü yastıklarda kuş tüyüyle beslenmeye alıştırılmaktadır. Yabancı sermaye çevrelerinin tuttuğu adam olmak, AP yönetici kadrosu içine yükselmeye yetiyordu. Felaketten kurtulmanın ikinci aşamasında Türk halkının sömürülmesine son verecek, onun yapıcı ve yaratıcı gücünü harekete geçirecek ve Türk ekonomisini kendi ayakları üzerine yürür hale getirecek bir düzen değişikliğini anayasamızın çizdiği yönde gerçekleştirmektir. İstediği kadar iktidar bozuk düzeni korumak için baskı tedbirleri getirsin, istediği kadar iktidar el altından beslediği bir takım SS özentilerini sokaklara döktürüp vurguncuların vurgunlarına bekçilik ettirsin, hiçbir güç bir avuç çıkarcıyı ve Türk'ten çok yabancıyı mutlu kılan ama halkın yaşama hakkını, ülkenin bağımsızlığını gitgide kısan bu düzeni yaşatmaya yetmeyecektir. Bütün bunların halkta uyandırdığı, gençlikte uyandırdığı tepkiler karşısında hükümet huzursuzlaşmakta ve demokrasiden sapma eğilimleri göstermektedir. İktidarda tutunabilmek için sömürücülerin değişmez kurallarına uygun olarak milleti bölmeye ve gençleri birbirine kırdırmaya kalkışmaktadır. Bu iktidarın tutumuna karşı toplumun huzursuzluk birikimi günden güne artmaktadır. Demokrasimize, ulusal birliğimize ve bağımsızlığımıza yönelen tehlikelere karşı bir huzursuzluk birikimi Türk halkını derinden derine sarsmaktadır. Gençliğin zaman zaman gençlik ateşiyle taşkınlık noktasına varan tepkisi aslında toplumun derinlerine kadar inmiş bir huzursuzluğun dışa vuran sesidir. O sese kulak veriniz. O sese kulak vermeyenler için iktidar günden güne güçleşecek ve yakın zamanda sona erecektir. Oy hakkının değerini bilen ve sorunların bilincine eren Türk halkı ülkede huzuru, sosyal adaleti ve birliği oylarıyla gerçekleştirecektir. Millet Meclisi dışındaki manzaralar, Millet Meclisi'ndeki bu konuşmalardan sonra 12 Ekim 1969'daki genel seçimin şu sonucunu veriyordu. Parlamentodaki 450 iskemlenin 256'sını Adalet Partisi kazandı. Ecevit'in canlandırmaya çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi ise 143 milletvekili sağlamıştı. Kürsüde kolunun altına alıp getirdiği kitaplarıyla, notlarıyla, kolalı gömleği, koyu renkteki giysileriyle duran insan 3,5 yıldır Türkiye egemen siyasal gücün başıydı. Batı yanlılığının öteye, aşırı ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olduğu hemen her gün yazılan, bu bağımlılık nedenleriyle sürekli ödün verdiği vurgulanan, para babalarıyla toprak ağalarının temsilciliğinden iktidara sıçradığı savıyla ağır biçimde yaşayan bir insan Demirel kürsüdeydi. 1969 bütçesiyle öğrenci devinimlerinin müzakere edildiği günleri anımsamak, olabildiğince yansıtmak, 12 Mart'a tırmanışı bir ölçüde verebilmekle eşdeğerdedir. Demirel'e o sırada egemen olan duygu, demokratik rejimin yaşayabilmesi için yalnızca yönetimin sorumluluğu olmadığı dayalıdır. Demirel, açıktan muhalefetin, elbette başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumsuz davrandığını söylememiştir. Ne var ki dokundurmuştur. Biz siyasal iktidar olarak memlekette pek çok şeylerden sorumlu olduğumuzu, bu arada demokratik hayatın gelişmesi, kökleşmesinde de kendimizi sorumlu tuttuğumuzu ifade etmeye mecburuz, diyordu bu sözlerinin başında. Bu sorumluluk sadece bize ait değildir. Ama herkes sorumsuz olursa biz sorumlu olmaya devam edeceğiz, diye ekliyordu. Dokundurma açıktı. Ancak öyle bir hava esiyordu ki Türkiye'de, Demirel ne söylerse söylesin, basının büyük kısmıyla aydın kesiminin her katı bunları duymamazlıktan gelmeye hazırdı. İstanbul Köprüsü mü deniyordu? Örneğin Abdi İpekçi, neden zap suyuna köprü değil diye gazetesine kampanya yürütüyordu. Daha sonra göreceğiz. Muhsin Batur'un resmen söylediği gibi fikir üreten kesimlerin hemen hepsi sola açılmıştı. Ülke düzeyindeki kitlelerin çoğunluğu ne düşünürse düşünsün, Ankara'daki siyasal eğilimler Demirel'in söylediğiyle yaptığı her şeyi yatsımaya hazırdılar. Gerçek buydu. Türk Anayasası'nı herkes gibi istediği gibi anlamaya mezun değildir, diyordu Demirel. Hakkınız olsa dahi olsa zorla bunu almak yok. Mercilere gideceksiniz. Niçin bunlar? Bunlar bir nizamı korumak için. Bir nizamı tesis etmek ve bir nizamı korumak için. Şimdi diyorsunuz ki, gidiniz şu toprağı işgal ettiniz. Etti. Peki ondan daha kuvvetlisi geldi, çık buradan dedi. Ne diyecek? Kime şikayete gidecek? Bu kaideyi zincirleme bütün memlekete tatbik ederseniz bu memleketin hali nice olur? Memlekete anarşi istidadı var diye kime ne hesabı soracaksınız? Anarşiyi teşvik ettikten sonra, gaspı teşvik ettikten sonra, yağmayı teşvik ettikten sonra kime ne hesabı soracaksınız? Sonra başlıyordu anayasanın maddeleriyle ceza yasalarındaki kimi maddelerin yüklediği sorumlulukları anlatmaya. İktidar olduğu zaman bu kanunların hepsini kaldırır, der ki her şey serbest. Herkes istediği yerde otursun, kalksın, ne işi varsa görsün. Ev serbest, dükkan serbest, tarla serbest, bağ serbest, bahçe serbest. Bunu dersiniz. Bu kürsüden halkı kanunları tanımamaya teşvik etmezsiniz. Bu olamaz. Bu aklın alacağı bir iş değil. Kanun getirebilir, kanun üzerinde durulabilir. Ama jandarmayı tanımayacak, jandarma kimin jandarması? Devletin jandarması. Polis tanımayacak, kanun uygulayıcısı tanımayacak. Duruyordu bu noktada. Bu otoritenin sıfıra indirmesidir, diye bağırıyordu. Bu kez AP sıralarından coşkulu alkışlar, bağırmalar. Daha da yükleniyordu. Yapmayınız bunu, yapmayınız. Kanunsuzluğu teşvik etmeyiniz. Kanunlar cumhuriyetin kanunlarıdır. Kanunları uygulayan cumhuriyetin polisidir. Cumhuriyetin adliyesidir. Cumhuriyetin idaresidir. Ne çıkacaktır anarşiden? Bir şey çıkmaz. Milleti birbirine boğazlatırsınız. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl unutulmayacak nizalar açılır. Millet Meclisi'nde alkışlarla karşılanan bu ilk konuşma sonradan boğuldu gitti. Unutmadan bir not yazayım. 12 Mart 1971 günü ordu darbesi radyolardan açıklanırken Ecevit topraksızlar şöleninde buluşmak için Adana yolundaydı. Toprak reformu reform isteyen 12 Mart yönetiminde de çıkmadı. 1969 seçimleri öncesi başlayan, Ekim ayı sonrasında yayılan öğrenci devinimleriyle işçi olaylarının 1971 darbesinde önemli bir yeri olacağını kimse yadsıyamaz. Bu nedenle 1968-69 öğrenci olaylarına birkaç açıdan ağırlık vermek gerekiyor. Osmanlı döneminden bu yana öğrenci devinimleri siyasal kimi önemli sonuçlar vermişti. Padişah Abdülaziz'in tahttan indirmesi gibi bir sonuç veren öğrenci olayları, Balkan Savaşı öncesinde siyasal gidişe yön saptanmasına yol açmıştı. Türk kamuoyunun belleğinde 27 Mayıs öncesinin öğrenci devinimleri de 1968-69'da canlılığını koruyordu. İktidar, öğrenci devinimlerinin üzerinde bir teşhis koyma çabası içindeydi. Öğrenci devinimlerini kışkırtan odaklar olup olmadığını, varsa hangi nedenlere dayanarak ne biçim sonuç almaya düşleyerek bu devinimin hızlandığını araştırıyordu. Kuşku yoktu ki öğrenci devinimlerinden siyasal sonuçlar çıkarmayı hesap edenler de vardı. Kuşku yoktu ki öğrenci devinimlerine kimi yüksek eğitimle ilgili aksaklıkların düzeltilmesi yönüyle bakanlar da vardı. Ankara'da Ziraat Fakültesine başlayan, kimi öğrenci isteklerini yansıtan boykotun birden genişlemesiyle hemen tüm fakültelere, oradan da bütün yüksek öğretim kurumlarına, daha sonra da askeri okullara değin uzanmasıyla öğrenci dileklerinin biçim değiştirdiği yargısı da yaygınlaşıyordu. Basın, 27 Mayıs öncesine başlayan, sonraları giderek artan dozda sürekli olarak öğrenci devinimlerinin yanında yer almıştı. 27 Mayıs öncesi, kimi olayların içeriğindeki gerçeklerin tam anlamıyla anlaşılmamış, anlatılmamış ya da anlatılmak istenilmemiş olmasından sonra öğrencinin giriştikleri olaylara karşı çıkan polis güçlerine doğrusu bütün basın karşı çıkmıştı.